Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Dedim ya, peki neredeyim? Bugün yanımızda mutfakların kontesi Refika var. Refika?
Kontes mi, sultan mı?
Barones.
Süt fiyatları ve peynir fiyatları neden bu kadar yükseldi? Onu sana ve onun etkileri ne oldu onları anlatmak istiyorum.
Temel besin kaynağı çiğ süt bile %47 zam yedi. Bir süt banyosu keyfimiz vardı. Gelen zamlarla beraber milletin emdiği süt burnundan geldi. Artık inek hanım diyeceksiniz.
Cevabı basit, çünkü inekler benim vücudum, benim sütüm diyorlar. Olamaz mı?
Olamaz. Hiç süt lobisi? İneklerin hiç günahı yok. Vallahi yok.
Üç oda bir salon mideleriyle yemeleri.
Bu zamlar sadece başlangıç. Suçlu süt lobisi, sütçü beygirleri vatan haini. Dedim ama inandıramadım Refika'yı. Anlattı.
Şimdi süt nasıl elde ediliyor? Sütün fiyatını etkileyen aslında temel faktör. 2012 yılında ben de başta olmak üzere pek çok insan bu saman ithalatını yapmayalım. Bu bizi mahveder. Fakat süt tavan fiyatını çok uzun süre arttırmadılar. Ve bizim büyükbaşı adedimiz çok ciddi bu sebepten azaldı.
Süt nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Kaçar tabii, ülkede et mi kaldı? Kesiyorlar süt ineklerini, satıyorlar etlerini. Ne var ki Refika'yı durdurmak mümkün değildi.
Mucidi bizim olduğunu iddia ettiğimiz yoğurdun kültürünü biz yurt dışından alıyoruz. Bu da ne demek? Dolar demek. Zaten oradan da etkileniyor. Peynir mayası normalde nedir? Kursaktan yapılır normalde. Ve uzun uzun marketler margarinli peynir satmaya başladılar.
Üzücü.
Bayağı üzücü.
Bıraksam süt hakkında Netflix'e en az 4 sezon sürecek dizi yazardı. Milk of Thrones. Üzüldük ama bu ülkede şu ana kadar sorunsuz olarak hayatta kalmayı başardıysanız tebrikler. Bir film klasiğidir. Dünyada felaket olmuştur. Kısa dalga radyoyu açarsınız. Yalnız değilsiniz. Ve eğer bu yayını dinliyorsanız direniş sizsiniz. Anonsu döner. Evet, direniş biziz. Önümüzdeki günlerde Refika ile beraber bunu gözler önüne sereceğiz. Müthiş dosya videolarla geleceğiz. Bu arada ülke ekonomisinde tarih yazıyoruz resmen. Artık kaybedecek hiçbir şeyleri kalmamışlar gibi öyle bir kumar oynuyorlar ki. Buyurun size ekonomi. Hafta başı bismillah dedik, dolar da rekoru kırdık ve dünyada merkez bankaları haftasına girdik. 20'den fazla merkez bankası ve bir adet saray faiz kararını açıklayacaklar. Japonya'dan Meksika'ya, İngiltere'den Amerika'ya, Avrupa'ya ve faizleri düşürmesi beklenen tek ülke bildiniz Türkiye. Açıklanacak kararda teknik beklenti 100 bas puan. Artistik puanlama 200 bas puanda. Ne yaptıklarını bilmedikleri için her şey mümkün, her şeyi yapabilirler. Bakın, UBS Bankası Türk Lirası için rapor yazmayı sonlandırdı. Bundan sonra rapor falan yazmayız. Daha önceki yazdıklarımı da unutun. Hiç yaşanmadı dedi. Nitekim Türk Lirası değer kaybetmede zıvanadan çıktı. Ha, gidip de yaptığı toplantıda yabancılar söylediği gibi kulaklarına fısıldayıp faizlere dokunmayabiliriz diye tüyo vermişse iş zaten çok başka bir yerde. Sen git bunu Credit Suisse'e söyle, sonra da açıklama bile yapmadan bekle. Bu olay başka bir ülkede olsaydı çoktan zindanın en karanlık yerindeydi Merkez Bankası Başkanı. Ah be Naci, geçtin gittin, seni de bu adamın gazetesi yedi. Madem faiz enflasyonun sebebidir diye atıp tutuyordun, neden faiz indirimlerini durduracaksın ki? Neden doları 8 liradan 14,5 liraya, tahvil faizlerini %16'dan %22'ye fırlattın? Faiz indirimi durdurursan ne cevap vereceksin bu soruya? Arkadaş, sen şirketlerin faiz giderlerini indirmek mi istiyordun? Yatırım için kredi alacaklara faiz giderinin yarısını biz ödeyeceğiz diye söyleseydin, kampanya falan yapsaydın olmaz mıydı ama düşünemedin. Yahu neden Merkez Bankası bankalara %15 faizle borç verip aynı parayı %22, %23 ile bankalardan borç alıyor diye düşünmedin? İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar. Evde peynir bulamayıp zeytine kafa atıyorlar. Bunlar 20 yıllık kredi vereceğiz diyorlar. Ya kafayı mı yediniz? Zaten ekonomide cehennemi yaşıyor ülke. İsrafil, bir daha çalsana yoğun istek üzerine. Merkez Bankası'nın kendi yazdığı raporu okuyoruz. Şaka gibi enflasyondan şikayet ediyor. Faiz indirimleri nedeniyle de dövize talep olduğunu belirtiyor. Ama enflasyon geçiciymiş. Altına not düşüyor. Lan oğlum, madem biliyorsun niye yapıyorsun? Zaten şikayet ettiğin
enflasyon Merkez Bankası'nın tek hedefi. Kanunla belirlendi. Hadi bugünleri anladık. Sen faizi düşüreceksin. Şubat, Mart aylarında minimum %30 enflasyonla karşılaşacaksın. O zaman ne yapacaksın? Bakın, istatistik kurumunun yalan yanlış verileriyle bile oraya ulaşılacak. Faiz %14, enflasyon %30. Dolar ararsa biz yokuz. Kesin enflasyon sepetinin içine bir şeyler katıyorlar, kafalar gayet iyi. Bu arada enflasyon geçici falan da değil. Bırak kağıt üstünde böyle kalem oynatıp düzeltmeyi, dansöz oynatsalar yine fark etmez. O enflasyon açıklanacak faizlerin yanına falan düşemez. Parasını Türk lirasında tutanlar yükselen dolara rağmen her daim zararda olacak. Açıklanan enflasyon rakamları bir kere seriye girdi mi 12 ay boyunca çıkmıyorlar. Gelecek yılın en iyimser tahmini %25'te. Faiz %15-14'te. Gel de küfür etme. Ha, mecliste bütçeyi görüşüyorlar utanmadan. Ya önümüzde daha 1,5 ay önce yaptığınız orta vadeli program var. 15 günde taca çıktı. Dolar kuru için ne hesaplanmıştı? Hangi bütçe neyin görüşmesi bu? Millette Türk parası mı kaldı? Bankalardaki tüm mevduatlar içinde yabancı paranın payı en son %62,2 olarak açıklandı. Nedir bunun anlamı? Kitaba bakarsak yönetilememe, yüksek istikrarsızlık ve yüksek enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Benim bahsettiğim ekonomi kitabı. Fazla diploması olan var mı? Bir arkadaşa lazımdı. Tamam, ekonominin kitabını yazdınız ama dünyadaki örneklerine bakarsak bir kez başladı mı bu illet kolay kolay kırılacak bir süreç olmuyor. Devamlı artıyor. Süreç dediğim dolarizasyon, dövizleşme. Çünkü insanlar yönetime güvenmiyor. Hayret ya, niye güvenmiyorlar acaba? Çok da güvenilir insanlara benziyorlar. Demiyor. Bunu sonlandırmak için sert önlemler almak gerekiyor. Ve iş sermaye kontrollerine kadar gidiyor. Elimizde bir Şahap Kavcıoğlu'muz vardı. Bir de bakan Nurettin Nebati'yi getirdiler. Tencere kapak misali buldular birbirlerini. Aynı kafada ikisi. Ama maalesef yok ekonomi bilgisi. Nurettin Nebati zaten attığı tweetlerde rengini belli etmişti. Şahap Kavcıoğlu da yazdığı yazılarda mevcut piyasa koşullarında faizi düşük tutmanın, yani enflasyon altında tutulmasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini falan yazdılar. Arkadaş, peki bu yükselmede suç kimde? Vallahi etrafta o kadar çok günah keçisi var ki günahsız keçi meçi kalmadı. Bence keçilerde değil sıkıntı. Keçi inadı, fakirliği, sefilliği bile yerli, milli, dini olarak sunuyorlar. Bu kadar şaşırmışlar. İçeridekiler hain, dışarıdakiler düşman. Ulan bir sizsiniz vatana sahip çıkan. Dolar 14 liraya geldiğinde yapılan müdahalelerin her daim dozu azaldı. Etkisi kalmadı. Al işte 14'ü geçti. Fırladı gitti. Ha, milletin 14 gazı alındı belki ama seviye savunmak gibi salakça bir fikre kim imza attı? Benim merakım ondandı. Yahu bu müdahaleler işe yarasaydı, ekonomiyi yönetenler biraz etrafına baksaydı, zamanında Rusya 500 milyar dolarlık rezervini 200 milyar dolara kadar eritti. 300 milyar dolar harcadı, başarılı olamadı. Bizim rezerv eksi 40 milyar dolarda. He, ne yaptı Rusya? Merkez Bankası aldı Putin'i karşısına. Benim işime karışma, ne yaparsan yap dedi. Kallavi arttırdı faizleri. Enflasyonu sonrasında dizginledi. Rusya ancak ekonomisini öyle diritti. Ki bu Rusya en çok petrol, doğalgaz ve silah satan ülkelerin başında geliyor. Esas Merkez Bankası'nın her müdahaleden sonraki açıklaması sağlıksız fiyat oluşumuydu. Kaçta sağlığını kaybediyordu ekonomi? 13.90'da. Sağlıklı fiyat oluşumu kaçta? 14.5'a kadar çıktı. Sen git 14 geçmesin diye 3 kere müdahale et. Zaten 128 milyar doların içinden geçmişsiniz. Bundan 4 gün sonra da faizleri indireceğim diye düşün. Sonrasında daha ne beklersin? Acaba sağlıksız olan fiyat oluşumları mı, yoksa ekonomi yönetiminin kafa yapısı mı? Milyar dolarlar satarak 15-20 kuruş düşürmek yerine çok daha basiti var aslında. Ama tek bir adamın inadı yüzünden ülke ekonomisini batırmaya ant içtikleri için bu çözüme yanaşmıyorlar. Tarlayı, bağı, mahsulü satıp pavyona giden dayılar gibi elindeki 3-5 kuruş parayı birkaç saatlik göz boyamaya ayırıyorlar. Bunun için harcıyorlar. Bakın, Türkiye ekonomisinin sallanan diş gibi olduğu sır değil. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları, bütün yabancı raporlar bağıra bağıra söylüyorlar. Türkiye'den uzak durun. Ya kendi insanlarımız merkez müdahale etsin de alttan toplayalım diye bakıyorlar. Zaten sorun vatandaşın döviz alımı falan değil. Hacim çok küçük. Esas sorun döviz satan olmaması. Piyasa oluşmaması. Döviz satan eline geçirdiği Türk lirasını ne yapacak? Onu bilemiyor işte. İstediği kadar yükselsin, satmıyor. Daha fazla yükselmesini bekliyor. Problem sadece ekonomiyle ilgili olsa bu tür müdahaleler işe yarardı. Sorun siyasi olduğu için hiçbir işe yaramıyor.
Türk lirasına güven kalmadığı için herkes dövize yöneliyor. Arkasından borsa ve kripto para geliyor. Önemli olan Türk lirasına güveni geri getirebilmek. Ama bu kafa yapısıyla aradığınız güvene ulaşılamıyor. He, Merkez Bankası'nın zaten sattığı bizim paramız. Yani bankalardan topladıkları muazzam karşılıkları. Brüt rezervler diyoruz ya biz onlara. Yani hepsi birbirine karıştı. 1 milyar dolar müdahale mi ediyorsun? Yazdım güzel kardeşim hesabına. Kahveciler gibi açık hesap çalışıyorlar. Sonra mahsuplaşıyorlar. E haliyle ne oluyor? Türk lirası gitgide içe kapanan, dünyanın hiçbir yerinde değeri olmayan, sadece yurt içinde belirli alanlarda kullanılan, herkesin her gün gittikçe uzaklaştığı bir para birimi haline geliyor. Lan oğlum hani vatan haini bizdeki? Öncelikle bu felsefeyle giderlerse, enflasyonla faiz getirisini eşitlemezlerse, para daha çok dövize kayar. Zira bankalardaki döviz mevduatları anlattığım gibi rekor kırdı. Dedim ya en son veriye bakarsak %62.2'ye fırladı. Ülkede Türk lirasına güvenen bir borazancı başı kaldı. Bakın yine söylüyorum, mecbur kalacaklar en sonunda bu durumu değiştirmek için ya kambiyo sistemine göz dikecekler ya da döviz alana ekstra vergi getirecekler. Buradaki tehlike insanların bankalardan parayı çekmeye başlaması. Nitekim vatandaşlar zaten dövizi faizi için tutmuyor ki. İşte o zaman şişman kadın sahneye çıkar, şarkısını söylemeye başlar. Film sonuna durum dayanılmaz hale gelir. Alın işte Arjantin'de bugün olan da bu. Göreceksiniz yakında borçlarını ödeyemeyeceğini ilan edecek Arjantin. Hem de IMF'den 55-60 milyar dolar civarında borç aldığı halde. Ha hiç değilse onlarda Messi var. Bizde Arda Turan. Maalesef iş oraya doğru gidiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bankacılık sistemine bakıyoruz. Hem döviz hem Türk lirası mevduatı düşüşte. Bankalardaki toplam mevduat Eylül'ün 10'unda 481,5 milyar dolar. 3 Aralık'ta 416,9 milyar dolara gerilemiş. Çok ciddi anlamda azalma yastık altına gitmiş. Bu sebeple Katar dahi bize kuruş vermiyor. Swap miktarını arttırmıyor. Para karşılığı ucuz şirket arıyor. Şirket her daim para eder. Türk lirası kripto paralarda yeni çıkmış altcoin değerinde. Gözaltı piyasasında hisse fiyatında. Tarihinin en düşüğünde. Ne 1994 Çiller krizi, ne 2001 yılında anayasa kitapçığı fırlatıldığında bile yaşanan krizde bu kadar dibi görmemişti Türkiye'nin para birimi. Ha hala da cayır cayır para basıyorlar. Sahi ne umuyor olabilirler? E buyurun, Merkez Bankası'nın kendi sayfasında yayınlanıyor basılan para. Maaşlar neyle ödenecek ki başka? Unutmayın, herkesin bir fiyatı var. İşte asgari ücret tespit komisyonu o fiyatı belirlemek üzere. Sen neyin fiyatını belirliyorsun? Milletin eline 250-300 dolar mı tutuşturacaksın? Hem de yıllık olarak belirleyecekler. Bekle ya da 2 ayda 3 ayda bir belirle. Keşke %300 %500 arttırsalar. Ama bu işin bir de işveren cephesi var. Ne yapacaklar? Çıkar Türkiye'liyi, al Suriyeli'yi. Ne SGK primi ödersin ne vergi. Ya kendi ülkende mülteci gibi çalışacaksın ya da işsiz kalacaksın. Neyinize yetmiyor ayda 2500-3000 lira? Ümmet sigortası çalışırken siz istiyor sigorta, o zaman başka kapıya. Çıkmadık candan ümit kesilmez felsefesini gidiyoruz ama bu yıl o can belli ki çıkacak. Can çıkmadan önce Erdoğan çıktı, 6 aya toparlarız dedi, Çin modeli. Muhtemelen 6 aya değil ama 6 saraya toparlarız demek istedi. Yok mu yeni inşa edilen bir tanesi? Bakın, Magna Carta ile 1215 yılında kralın vergi toplamasına ve harcamalarına sınır konulmuştu. Hesap verme zorunluluğu oluşmuştu. Biz daha 1215'e gelemedik arkadaş. Teknik analiz yaparsak, 1215'i kırarsak, Orta Çağ zamanında din ve devlet işleri ayrımında ciddi bir direnç var. Sonrasında reform rönesans derken, muasır medeniyetler seviyesine ulaşırız erken. En vefalı dostumuz gölgemizdir ki o bile yoldaşlık etmek için güneşi bekler. Bir video daha burada biter sevgili seyirciler. Başta anlattığım gibi artık hikayem sadece piyasalar olmayacak. Ekonomiyle ilgili her topa kafa uzatacağız. Biraz daha derinlere dalacağız. Ama bu perşembe akşamı faiz kararı ertesi yeni videom sizlerle olacak. Eğer bu videoyu hala seyrediyorsanız direnişteyiz. Yenilmeyeceğiz. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun. Podcast dinle.